أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين birinci mektup Bismihi subhane ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Dört sualin muhtasar cevabıdır. Birinci sual. Hazreti Hızır aleyhisselam hayatta mıdır? Hayatta ise niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar? El cevap. Hayattadır. Fakat meratibi hayat beştir. O ikinci mertebededir. Bu sebepten bazı ulema hayatında şüphe etmişler. Birinci tabakay hayat bizim hayatımızdır ki çok kayıtlarla mukayyettir. Evet. Biz hayat deyince hemen aklımıza ilk gelen dünya hayatı. Halbuki hayat ruha ait bir özellik olduğundan ruh varlığını devam ettirdiği sürece hayatta devam etmektedir. Anne karnındaki çocuğun hayatı, anne karnı hayatı sona ermekle beraber dünya hayatının başlangıcı demektir. Çocukluk hayatı, çocukluğun sona ermesi, hayatın sona ermesi demek değildir. Çocukluk hayatından gençlik hayatına geçiştir. Bedeni değişiyor ama içindeki ruh değişmiyor. Gençlik hayatının sona ermesi insanın yok olduğu manasına gelmez. İhtiyarlık hayatına terakki etmesi demektir. Yine beden değişmekle beraber ruh değişmez ve sabit devam eder. Bu dünyadaki tedrici ve kademeli değişiklik kabir hayatına geçişte bir anda oluyor. Dolayısıyla hayat devam ediyor. Bazen duyarsınız, ne yapalım, kardeşimiz öldü ama hayat devam ediyor. Aslında söz doğru ama yanlış kullanılıyor. Yani o öldü gitti ama bizim hayatımız devam ediyor anlamında kullanılıyor. Hayır, hayat devam ediyor. Yani onun hayatı da bizim hayatımızda devam ediyor, yok olmadı ki.
Ölü için de hayat devam ediyor.
Söz doğru ama kullanımı yanlış. Söz tam yerinde kullanılıyor, çok güzel. Fakat kastedilen mana eksik. Demek ki hayat deyince sadece bizim içinde bulunduğumuz dünya hayatı değil, değişik hayat mertebelerinden bahsedilmesi gerekiyor. Sadece fark bu. Hayat mertebelerinin farklılığından bahsedilmesi gerekiyor. İşte burada dünya hayatından haşir meydanındaki hayata kadar geçiş dönemindeki farklı hayat mertebelerinin anlatıldığı bir ders. Dolayısıyla Hazreti Hızır Aleyhisselam vesilesiyle soru olan bu konu detaylarla burada özetlenmiş. Yani hayatın detaylarla özetlenmiş. İnşallah günümüzde şu anda içinde bulunduğumuz şartları da dikkate alarak gerek vatan beklemek maksadıyla, gerek değişik maksatlarla şehit olan kardeşlerimizin bulundukları makama da bir İnşallah vesile olur düşüncesiyle ben bu dersi tercih ettim. İnşallah hayra hem bize hem onlara hayra vesile olur inşallah. Evet, Hızır Aleyhisselam hayatta mıdır? Hayatta ise niçin bazı mühim ulema hayatında şüpheye düşmüşler? Esasen üstadımız burada Hızır Aleyhisselam'ın hayatıyla ilgili farklı düşünceleri de bir nevi telif etmiş oluyor. Yani hayattadır diyenler de hayatta değildir diyenler de aslında neticede kendilerine göre haklılar. Hayatta değildir diyenler bizim hayatımız gibi bir hayatı kastetmişler. Hayattadır diyenler de biraz sonra okuyacağımız gibi bir hayatı kastetmişler denilebilir. Evet, meratibi hayat 5'tir. Yani insanla ilgili hayatın mertebeleri 5 tanedir. Birinci tabakayı hayat bizim hayatımızdır ki çok kayıtlarla mukayyettir. Ne demek çok kayıtlarla mukayyettir? Yemeden yaşayamayız, içmeden yaşayamayız. Uyumaya ihtiyacımız var, giyinmeye ihtiyacımız var, ısıya, soğuğa ihtiyacımız var, havaya ihtiyacımız var. Yani bedensel olarak dünya şartlarıyla yaşamak zorundayız. Adetullah kanunlarına uymak mecburiyetindeyiz. Onlara uymazsak hayatımızı devam ettiremeyiz. O demektir yani. Dolayısıyla Hızır Aleyhisselam ile İlyas Aleyhisselam'ın hayatından farklı olan en önemli noktamız bu. Çok kayıtlarla mukayyetiz. Kayıtlarla bağlıyız yani. Dünya hayatının şartlarına yaşamak zorundayız. Yaşamazsak hayatımızı devam ettiremeyiz. Halbuki ikinci tabakay hayat, Hazreti Hızır ve İlyas Aleyhisselam'ın hayatlarıdır ki bir derece serbesttir. Yani bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler. Hayatları hem serbest, yemeye içmeye muhtaç değiller, hem de bizim gibi bir yerde bulunmak mecburiyetinde değiller. Bunun günümüzde anlaşılması biraz daha kolaylaştı. Ama bütün zamanlarda anlaşılmasını sağlayacak bir örneği var üstadımızın. Ağızdan çıkan kelime bir iken, bütün kulaklarda o kelimenin tecelli etmesi, kulak sayısınca o kelimeyi çoğaltıyor. Aynı kelime, lafzıyla, manasıyla, sesiyle herkesin kulağında. Kelime bir iken, ne kadar yerde o ses duyuluyorsa o kelime o kadar çoğalıyor. Tabi elektrik bunun bugün biraz daha örneği oldu. Elektrik bu evin neresinde? O kadar çok, her odasında var mı elektrik? Evet. Bir tek iken elektrik odanın her tarafı, her odada var. Hatta bir odanın birçok yerinde bir anda bulunabiliyor. Mesela üstadımız 16. sözde güneşi örnek veriyor. Güneş bir taneyken muhtelif aynalar vasıtasıyla ne kadar ayna varsa o kadar aynanın yanında ısısıyla, ışığıyla, renkleriyle, hatta bir nevi zatının da tecellisiyle orada bulunabiliyor. Bir tek iken. Demek ki Cenab-ı Hak güneşe, elektriğe, ses, hava vasıtasıyla sese verdiği bu özelliği Hızır Aleyhisselam ile İlyas Aleyhisselam'a da vermiş. Ve en önemlisi Azrail Aleyhisselam'a vermiş. Bir tek Azrail yeryüzündeki bütün insanların icap etse, bir anda ruhu alınması gerekse hepsinin ruhunu bir anda alır, biri birine mani olmaz. Ya çok daha orijinal bir örnek geçenlerde ders müzakeresinde aklımıza geldi. Mesela yer çekimi kanunu kaç tane? Bir tane. Bir tane yerimiz var zaten. İki tane değil ki. Peki dünyanın neresinde? Her yerinde. Bölünüyor mu? Şimdi Cenab-ı Hak yer küresini, tabi caizse yer küresini tutan o kanunu yaratan Allah. O yer çekimi kanununa Allah emretse ki yeryüzünde yaşayan bütün kullarımla bir anda konuş. Konuşabilir mi? Hepsiyle aynı anda. Hepsini kendine çek, şöyle bir presle dese, presler mi? Ya Allah. Ahirete gönder, hayatlarına son ver dese, son verir mi? Verir ya. Yani Allah'ın yerde yarattığı bir kanun bu özelliğe sahip olursa, niye Azrail Aleyhisselam o özelliği? Hele hele Allah'ın yarattığı bir kanun bu özelliğe sahip olursa, ya yaratan? Aman ya Rab ya. Demek ki yaratan isterse, kendine ait bir özellik olan bir anda her yerde bulma özelliğinin bir kısmını bir kulunda tecelli ettirir ve elektriğe bu özelliği verdiği gibi, ağızdan çıkan kelimeye bu özelliği verdiği gibi, yer çekimi kanununa bu özelliği verdiği gibi, güneşin bir anda birçok yerde tecelli ettirir bu özelliği verdiği gibi, Hızır Aleyhisselam'a da, İlyas Aleyhisselam'a da bir anda çok yerde bulma özelliğini verir. Hepsi de aynıdır. Birbirinden farksız. Elhamdülillah. Onun için İlyas ve Hızır Aleyhisselam da hayattadır. Ama bizim gibi kayıtlı değil, bir mekana, bir yere bağlı değil. Bir anda çok yerde bulunabilir. Başka? Bizim gibi beşeriyet levazımatı ile daimi mukayyet değillerdir. Bazen istedikleri vakit bizim gibi yerler içerler, fakat bizim gibi mecbur değillerdir. Tevatür derecesinde ehli şuhud ve keşif olan evliyanın Hazreti Hızır ile maceraları bu tabakay hayatı tenvir ve ispat eder. Tabi Hızır Aleyhisselam ile ilgili çok vakalar anlatılır. Harikalar anlatılır. Bunun orijinal bir örneğini Erzurum'da mı diyorlar bir zat yaşamış. Onu anlatmayacağım. Başka bir şey demiş ki bir mübarek zat. Ben demiş böyle biraz da saf dil. Safi kalp yani. Saf dil o. Safi kalp bir zat. Demiş ki efendim demiş gördüğü mübarek bir zata. Ben demiş Hızır Aleyhisselam'ı çok merak ediyorum. Onu demiş acaba gördüğümde Hızır olduğu nasıl anlarım? Çünkü insanların içerisinde Hızır Aleyhisselam olabilir. Herhangi birisinin suretinde temessül etmiş olabilir. O da olur ki gördüğüm Hızır'dır ama ben nasıl anlayayım onun Hızır olduğunu? O da demiş bir eğer demiş sen Hızır'la karşılaşsan o yerden alır böyle taşı demiş un gibi ezer. Bir taraftan da eziyormuş un gibi. Ha öyle mi efendim? İyi ben anladım şimdi bundan sonra Hızır'ı gördüm de anlarım ben demiş. Hala anlayacak. Öyle çok zatlara tecelli ediyor. Allah birçok zor durumda bulunan kimseler onun vesilesiyle muhafaza ediyor, koruyor. Evet çok diyor evliyanın Hazreti Hızır ile maceraları bu tabaka hayatı tenvir ve ispat eder. Hatta makamat-ı velayette bir makam vardır ki makamı Hızır tabir edilir. Velayet makamı kullukta terakkidir. Ubudiyette, takvada, ihlasta, samimiyette, sadakatta terakkidir. Doğuştan ölüme bu terakki devam eder. Bu manevi basamakları yükselirken bazı veli zatlar bir makama geliyor ki orada Hızır'dan ders alıyor. Demek ki Hızır'dan ders alacak seviyeye çıkmış. Değil mi yani? Adam bakıyorsun tıp fakültesini bitiriyor da kalp uzmanlığı dersine giriyor. Yoksa giremiyor ya. Demek ki manevi olarak da belli bir makamı aşan insan aşağı aşağı Hızır Aleyhisselam'ın makamına geliyor. Oradan ders alıyor. Kimden ders alıyor? Hızır'dan ders alıyor. Hızır Aleyhisselam'dan. Fakat diyor o makama gelen bir veli Hızır'dan ders alır ve Hızır ile görüşür. Fakat bazen o makam sahibi yanlış olarak aynı Hızır telakki olunur. Niye? Ben düşündüm. Niye o zat Hızır olmadığı halde Hızır zannediliyor? Çünkü Hızır'ın kokusu var. Hızır'la beraber ya sürekli. Adam bahçeye girse, gül bahçelerine günlerce içinde dolaşsa yanınıza gelse ne kokar? Peki gül bahçesi mi adam? Yok. Ama gül kokar. Demek ki Hızır'la beraber olanlarda Hızır kokuyor ama Hızır değil. Yanlışlıkla Hızır zannediyorlar onu. Demek ki Hızır Aleyhisselam özellikleri yani bir anda birçok yerde bulunma özelliği her yemeye içmeye çok fazla muhtaç olmaması vesaire gibi özellikleri tabi ebdal yani 16. söz ediyoruz Hazretleri ebdal denilen bazıları yanlış ifade bedelden gelir bedelden bir anda bir ona bedel başka yerlerde bulunuyor beden bir tane ama o bedele bedel, o bedene bedel, başka yerlerde beden bulunabiliyor. 10 yerde, 20 yerde. Az önce bahsettiğimiz örnekler aynı bunlar için de geçerli olur inşallah. Üçüncü tabakayı hayat. Hazreti Hızır ve İllas Aleyhisselam'ın hayatı vefat etmemişler daha. Dünya hayatındalar ama dünya hayatında muhtaç olduğumuz şeylere mecbur değiller. Ve bir yere, bir mekana, bir zamana kayıtlı değiller. Bir anda birçok yerde bulunabiliyorlar. Belki bazı zamanda, tayı zamanda yapabilirler. Böyle bir farklı özellikler var. Onun için diyor bazı ulema hayatından şüphe etmişler. Bizim hayatımıza çok benzemiyor ya. Ancak üçüncü tabakayı hayatın ikinci tabakadan da çok farklı bir yönü var. O da Hazreti İdris ve İsa Aleyhisselam'ın tabakay hayatlarıdır ki hep duymuşuzdur. Hazreti İsa Aleyhisselam kendisini şikayet eden kişi tarafından yakalanıp şikayet edilmiş malumunuz. Yakalanıp çarmıha gerilecek. Ama şikayet eden İsa Aleyhisselam'ın şekline büründürülüyor Allah tarafından ve o Yahudiler Hazreti İsa yakaladık diyerek o adamı yakalıyorlar, ona benzediği için, benzetildiği için onu çarmıha geriyorlar. Fakat ayeti kerimede Allahu Teala onların da tam bir İsa'yı biz çarmıha gerdik kanaatinde olmadıklarını söylüyor. Yani bu İsa'ya benziyordu ama o da değil miydi ne diye bir şüphe içerisinde olduklarını ayet bize işaret ediyor. Ve Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'ı semaya yükseltiyor. Bunu duymuşuzdur hemen hemen. Buna bir de İdris Aleyhisselam ilave ediliyor. İdris Aleyhisselam için de ayet-i kerimede onu yüce bir makama yükselttik diye mekanen vara hafızım ve rafa'nâhu mekânen aliyye ve zikur fil kitâbi İdris'e devam et yok başına dön ve zikur fil kitâbi İdris'e evet yani İsa İdris Aleyhisselam'ın semaya yükseltildiğiyle ilgili ayet olduğundan dolayı İdris Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam ikisi beraber üçüncü tabakayı hayatı yaşıyorlar. Nedir onların hayatı? Beşeriyet levazımatından tecerrüt ile yani insanın hayatının devamı için gerekli ne varsa onların hepsinden sıyrılıyorlar. Bedenleri var. Ruhlarla beraber. Ruh bedenden ayrılmıyor. Ruh bedenin içinde. Aynı dünyadaki cesetleriyle beraber. Semaya yükseliyorlar. Ama o bedenin yaşaması için gerekli ihtiyaçlardan sıyrılarak. Yeme, içme, uyuma, oturma, kalkma, yürüme, giyinme ihtiyacımız var. Bunların tamamından ihtiyaçtan sıyrılarak. Ne, hangi hale gelmişler? Onu da söylüyor. Melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesbeder. Bedenleri nuranileşiyor. Latifleşiyor bedenleri. Ruh letafetinde oluyor. Yani nasıl ki insan hayalen bir anda yıldızlarda oluyor. Çünkü hayal latiftir. Eğer bedenimiz de hayal gibi latif olsaydı hayalimizin gittiği yere beden de gidecekti. Mesela gözünüzle bakıyorsunuz, gözünüz güneşte. Görmesi değil mi? Peki gözünüz bedenle beraber gidiyor mu? Hayır. Eğer bedenimiz de gözümüzün görmesi gibi latif olsaydı, o zaman gördüğümüzün yere bedenimiz de gidecekti. Oldu değil mi? İşte onların bedenleri letafet kesbetmiş. Ruh letafetinde, hayal hızında ve yemeye, içmeye, beşeriyetin muhtaç olduğu şeylere muhtaç olmadan semaya yükseltilmişler. Melek hayatı gibi bir hayata mazhar olmuşlar. Ama dünyadaki cesetlerle beraber bulunuyorlar. Ama latif cesetler artık. Letafet kesbetmiş. Ya. Şimdi adeta bedeni misali letafetinde ve cesedi necmi nuraniyetinde olan cismi dünyevileriyle semavatta bulunurlar. Ha, dünyadaki cesetleri vardı ya, o cesetlerle beraber semada ama latif cesetleriyle bulunurlar. Ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek, şeriat-ı Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam ile amel edecek mealindeki hadisin sırrı şudur ki, da burada bir soru da ister istemez geldiği için üstadımız bunu Risale-i Nur'un değişik yerlerini açıklamakla beraber özellikle 15. mektupta ve değişik yerlerde burada kısaca izah ediyor. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam buyurmuş Hazreti İsa Aleyhisselam yere nuzul edecek. Semadan inecek. Şeriat-ı Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam ile amel edecek. Dikkat edin. Peygamber olarak gelecek demiyor. Onun için peygamberimizden sonra başka peygamber zaten gelmiyor. Peygamber olarak gelmiyor ki. Peygamberimizin ümmeti olarak geliyor. Ve İsa şeriatla değil, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatıyla amel edecek. Onun için bazen soruyorlar, İsa Aleyhisselam gelecek, hani peygamberimizden sonra peygamber gelmeyecekti falan diye. Zaten peygamber olarak gelmeyecek. Peygamberimizin şeriatıyla amel edecek. Mealindeki hadisin sırrı şudur ki, ahir zamanda felsefe-i tabiyenin verdiği cereyan-ı küfriye ve inkar uluhiyete karşı, yani dinsizliğe karşı, değil mi? Komünizme karşı. Başka bunun bugünkü ifadesi bu. Evet, İsevilik dini tasaffi edecek. Yani Hz. İsa Aleyhisselam'ın getirdiği din hurafattan, hurafelerden, Hz. İsa Aleyhisselam'ın tozsu sonra içerisine karıştırılmış olan vahye uymayan bilgilerden sıyrılacak, temizlenecek, saflaşacak. Demek ki orijinaline, aslına dönecek. Tasaffi ile hurafattan ve hurafattan tecerrüt edip İslamiyet'e inkılap edeceği bir sırada, nasıl ki İsevilik şahs-ı manevisi vahiy semavi kılıncı ile o müthiş dinsizliğin şahs-ı manevisini öldürür, öyle de Hz. İsa Aleyhisselam İsevilik şahs-ı manevisini temsil ederek dinsizliğin şahs-ı manevisini temsil eden Deccal'ı öldürür. Yani inkar uluhiyet fikrini öldürecek. Yani dinsizlik, ateistlik fikrini, ateizm fikrini öldürecek dünyada. Sıfırlanmaz tabi. Her zaman bu tür fikir olabilir ama dünya yüzünde böyle bir şeyi ortadan kaldıracak. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesini zaman zaman Bediüzzaman Hazretleri de şöyle izah ediyor diye değişik şekillerde okuyoruz, yazıyorlar ve konuşuyorlar, duyuyoruz. Özetlemek gerekirse, Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur külliyatından anladığımıza göre Hz. İsa Aleyhisselam'ın nuzulünü iki şekilde değerlendiriyor ve ikisi de haktır. Bazen bir ayetin, bir hadisin bir manayla sınırlandırıldığını görüyoruz. Bu caiz olmaz. Çünkü ayetler ve hadisler birçok manaya ihtimali vardır ve dinimizin esasatına aykırı değilse hepsi de muradı ilahidir denilebilir. Dolayısıyla Hz. İsa Aleyhisselam'ın semadan inecek şeriat-ı Muhammedi ile amel edecek ifadesi hem Hristiyanlığın saflaşması, orijinaline dönmesi anlamında, hem de bizzat İsa Aleyhisselam'ın o Hristiyanlığın başına geçip İslamiyet'e uyması anlamındadır. Çünkü 15. mektupta cismi beşerisi de semavatta bulunan İsa Aleyhisselam yere inecek diyor. Net bir şekilde.
Burada diyemeyiz bir şey olacak.
Tek yönlü değil. İkisi de hem Hristiyanlık saflaşacak hem de İsa Aleyhisselam bizzat inecek.
Mehdi'den bunu önce mi Mehdi'den sonra mı?
Beraber olacaktır bu. Ayrı olmaz herhalde. Deccal'la Mehdi aynı zamanda geleceğine göre İsa Aleyhisselam da aynı zamanda gelir diye düşünüyoruz. Kanaatler farklı olabilir. Biz ne zaman gelecek? Geleceği olan kimdir? Buna inanmak falan şahıstır diye buna inanmak mecburiyetimiz yok. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın hakiki İsa olduğunu herkes bilmeyecek. Onun havası ve akaribi bilecek. En yakınları bilecek. Herkes onun İsa Aleyhisselam olduğunu bilmeyecek. Hatta bazı zatlara göre o bir ilim adamı olarak bilecek bazıları. Bilmeyecekler onun İsa olduğunu.
Geçmiş diyebilir mi?
Olabilir. İhtimaldir. Tabi ihtimal dahilindedir. Tabi o da var. Dördüncü tabakayı hayat. Şüheda hayatıdır. Dikkat edin. Hayatın mertebelerini kademe kademe götürüyor. Bizim hayatımızdır. Malum. Yaşayanların hayatıdır. Halimiz belli. Yaşayanlar içerisinden Hazreti İlyas ile Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın hayatlarıdır. Onlar yemeye içmeye mecbur değiller. Ara sıra lezzet için, zevk için yiyebilirler. Bir anda birçok yerde bulunabilirler. Hayatları bir derece serbesttir. Üçüncü tabakaya hayattakiler İdris ve İsa Aleyhisselam'dır. Onlar yemezler içmezler. Melek hayatı gibi bir hayata mazhar olmuşlar. Bedenleri ruh inceliğinde ve letafetinde semada bulunuyorlar. Ahir zamanda iniyor İsa Aleyhisselam.
Bunlarda başka da
bildiğimiz yok.
Yok öyle.
Varsa da biz bilmiyoruz.
Bilmiyorum, tamam.
Dördüncü tabakaya hayat ise vefat etmişlerden şehitlerin hayatı. Beşinci tabaka ise vefat etmişlerden şehit olmayanların hayatı. Demek ki 4 ile 5 vefat etmiş. Dünya hayatları sona ermiş. Ancak şehitlerin ile şehit olmayanların hayatını ayırıyor. Dördüncü tabakaya hayatı şehit olmayanlara tahsis ediyor. Nedir şehitler? Nas-ı Kur'an'la şühedanın ehli kuburun favkinde bir tabaka hayatları vardır. Soru geldi burada. Gizli bir soru. Üstadım niye sen dördüncü hayatı şehitlere tahsis ettin? Hepsine ehli kubur demedin, vefat edenler demedin? Çünkü diyor Allah Kur'an'da ifade ediyor ki şehitlerin diğer şehit olmayanlardan farklı bir hayatları var diyor Kur'an. Onlar diridir diyor Kur'an. Onlar Allah'ın yanındadır, diridirler, rızıklandırırlar diyor. Yani şehit olanların şehit olmayanlara göre farklı bir hayatı olduğunu Kur'an söylüyor. Onun için onların farklı bir hayatı var. Söyleyecek. Niçin şehitlere Allah özel bir ikramda bulunarak kabir hayatını onlara farklı nasip ediyor? Çünkü evet şüheda hayatı dünyevilerini tariki hakta feda ettikleri için bir ifade var. El ceza min cinsil amel. Yani ceza Arapçada iki manaya geliyor. Hem ceza hem mükafat. Adam bakıyorsun namaz kılmıyor. Hani Birinci Dünya Savaşı için üstadımız diyor ya. Niçin diyor bu musibet başımıza geldi? Diyor Erkan-ı İslamiye'nin üçündeki ihmalimizdir. Namaz diyor kılmadık. Tembellik ettik. Allah diyor 5 yıl cephelerde süründürmekle bir nevi namaz kıldırdı. Namaz kılmama cezasını süründürerek. Zekat istedi vermedik. Toptan zekatı malımızı toptan aldı. Zekat istedi vermedik. Malımızın tamamı gitti cinsinden. Oruç istedi tutmadık. Aç susuz bırakarak bir nevi oruç tutturdu. Dikkat edin. Ceza, azap, bela yapmadığımız şeylerin cinsinden geldi. Bunun aksi de var. Yani mükafat mı istiyorsun? Evet, yaptığınız şeylerin cinsinden mükafat alacaksınız. Şimdi burada onu göreceğiz işte. Şehitler, madem ki dünya hayatlarını Allah'ın yolunda, hak yolunda feda etmişler, öyleyse dünya hayatına benzer bir hayat Allah onlara nasip edecek. Yani yaptıkları fedakarlığın karşılığında ona uygun bir mükafat Allah nasip ediyor. El ceza min cinsil amel. Müsbet anlamda, olumlu anlamda. Madem diyor şehitler hayatı dünyevilerini tariki hakta feda ettikleri için Cenab-ı Hak kemali kereminden, burada Allah rahmetini gösteriyor, lütfunu ve ihsanını gösteriyor, kemali kereminden onlara hayatı dünyeviye benzer fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı alemi berzahta onlara ihsan eder. Bunlar hadis mealidir. Peygamberimiz diyor, şehit ölüm acısını hissetmez. Bilmiyor öldüğünü. Bir hadis daha. Şehit ayrılık elemini bilmez. Yani dünyadan ayrılıp kabire gittiğini bilmez. Kabir hayatına gittiğini, dünya ile ilişkisinin kesildiğini, vefat ettiğini bilmez. Şehit. Nasıl oluyor? Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Bu da ayet. Hani Kur'an-ı Kerim'de şehitler için ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Dikkat edin. Onlar diridir diyor. Siz onları diri görüyorsunuz demiyor. Yani onlar kendilerini diri biliyorlar. Ne kadar güzel bir izah değil mi? Ya. Onlar ahya, onlar diridirler. Yani onlar kendilerini diri biliyorlar. Öldüklerini bilmiyorlar. Yalnız kendilerinin daha iyi bir aleme gittiklerini biliyorlar. Kemal-i saadetle mütelezziz oluyorlar. Ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Yani ölümde insan öldüğünü bilerek dünyadaki dostlarından ayrıldığında bilecek ya, o bir az çok ayrılık azabı veriyor insana. Izdırabı. O ızdırabı hissettirmiyor Allah onlara. Ehli kuburun bir örnek verecek, çok nefis bir örnek. Ehli kuburun kendan ruhları bakidir. Yani vefat eden her insanın ruhu ebedidir. Bakidir. Ruhu ölmüyor, ruhu yok olmuyor. Gerçi diyor, her ölenin, her kabir hayatına gidenin ruhları bakidir. Fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet şühedanın lezzetine yetişmez. Nasıl ki iki adam bir rüyada cennet gibi bir güzel saraya girerler. Birisi rüyada olduğunu bilir, aldığı keyif ve lezzet pek noksandır. Ben herhalde bunu okuduğum zamanlardan birisindeydi. Ben uyansam şu lezzet kaçacak diye düşünür. Erzurum'da talebelik yıllarımda eve geldim medreseye. Baktım masanın üzerinde bir mektup. Açtım, köyden gelmiş. O zaman da telefonlar bu kadar yaygın değildi. Mektuplar devam ediyordu. İnşallah bir devam eder. Çok ihlaslı oluyor mektup yazmak. Tavsiye ederim. Bir komşumuz vardı, Mustafa amca, Allah rahmet eylesin. Haber veriyorlar ki vefat etmiş diye. Ben de yazın tatile geldiğimde fırsat bulup da hastaneye gidememiştim, hastanede yattım ama üzülmüştüm. Aklıma geldi, ya gitseydik iyi olurdu, keşke gitseydik falan diye. Şöyle biraz uzandım yatağa, rüyama geldi. Dedim, Mustafa amca, az önce köyden mektup geldi bana. Ben şu anda Erzurum'da yatakta yatıyorum. Aslında yazın memlekete geldiğimde seni de ziyaret etmek isterdim ama edemedim. Şimdi hazır görüşmüşken helallaşalım ama çabuk acele et. Kardeşler beni uyandırabilir. Ne demek dedi? Helal olsun, helallaştık böyle ama bak rüya olduğunu biliyorum. Vefat ettiğini de biliyorum o zatın. Şimdi demek ki vefat eden ehli kubur, şehit olmayanlar böyle. Hatta hadislerde var. Ya falan da benden önce gelmişti, vefat etmişti, kabir hayatına geçmişti. Nerede onu göremiyorum diye soracakmış. Vah desene öbür tarafa gitti. Yani kötülerin tarafına. Burada olmadığına göre. Tabii ya.
Allah Allah.
Ya. Demek ki şehitler bu elemi duymuyorlar. Hangi makamda, hangi lezzeti tadıyorlarsa, hangi dostuyla görüşüyorsa ölmediğini zannederek öyle mükemmel bir hayatı Allah onlara lütfediyor. Onun için diyor, rüyada olduğunu bilir öteki, aldığı keyif ve lezzet pek noksandır. Ben uyansam şu lezzet kaçacak diye düşünür. Diğeri rüyada olduğunu bilmiyor. Hakiki lezzet ile hakiki saadete mazhar olur. İşte alemi berzahtaki emvat, yani şehit olmayan ehli kabir olanların ve şühedanın, şehitlerin hayatı berzahiyeden istifadeleri öyle farklıdır. Hadsiz vakıatla ve rivayetle şühedanın bu tarzı hayata mazhariyetleri ve kendilerini sağ bildikleri sabit ve kat'idir. Hatta Seyyid-i Şühedâ olan Hazreti Hamza radıyallahu anh, şehitlerin efendisi olan Hazreti Hamza, mükerrer vakıatla kendine iltica eden adamları muhafaza etmesi, hayattaymış gibi onları koruyor ve dünyevi işlerini görmesi ve gördürmesi gibi çok muvakkatla bu tabakay hayat tenvir ve ispat edilmiş. Hatta ben kendim, Ubeyd isminde bir yeğenim ve talebem vardı. Benim yanımda ve benim yerime şehit olduktan sonra 3 aylık mesafede esarette bulunduğum zaman mahalli defnini bilmediğim halde bence bir rüyay sadıkada tahtel arz bir menzil suretindeki kabrine girmişim. Onu şüheda tabakay hayatında gördüm. O beni ölmüş biliyormuş. Mübarek. Kendi ölmüş ama şehit olduğu için öldüğünü bilmiyor. Üstad'dan ayrı kaldığı için onu üstad ölmüş zannediyor. O diyor beni ölmüş biliyormuş. Benim için çok ağladığını söyledi. Kendisini hayatta biliyor. Fakat Rus'un istilasından çekindiği için yer altında kendine güzel bir menzil yapmış. İşte bu cüz'i rüya bazı şerait ve emaratla geçen hakikata bana şuhut derecesinde bir kanaat vermiştir. Beşinci tabakayı hayat, ehli kuburun hayatı ruhanileridir. Evet, mevt yani ölüm tebdili mekandır. Dünya mekanından kabir mekanına, kabir hayatı mekanına. Mekan tabiri çok önemli. Dikkat edin, hayal değil. Bir mekana gidiyorlar. Nasıl anne karnındaki mekandan ayrılan çocuk dünya mekanına geliyor, dar alemden büyük aleme, geniş aleme, dünyanın dar aleminden, mekanından gidenler de ona göre kabirin geniş alemlerine gidiyorlar. Aslında burası da kabire göre dünya karnıdır. Buradan doğanlar da dünyayla ölçemeyecek genişlikte bir aleme gidiyorlar. Onun için mekan değiştirmedir. Itlak-ı ruhtur. Bedende hapis olan ruhun tabiri caizse kurtulmasıdır. Hapishaneden saraya, kafesten yıldızlara uçmasıdır ruhun. Vazifeden terhistir. Artık burada çalışma, gayret, koşturma, şu bu onlar hepsinden paydos. Zahmetten rahmete, hizmetten ücrete. İdam, adem ve fena değildir. Hadsiz vakıatla ervah evliyanın temessülleri ve ehli keşfe tezahürleri vesair ehli kuburun yakazaten ve menamen bizlerle münasebetleri ve vaka mutabık olarak bizlere ihbaratları gibi çok delail o tabakay hayatı tenvir ve ispat eder. Zaten bekay ruha dair 29. söz bu tabakay hayatı delail-i katiye ile ispat etmiştir. Onun için hepimiz bu hayatı bir gün noktalayacağız ve kabir hayatına intikal edeceğiz. Ama ister hakiki şehit, ister hükmi ve manevi şehit olalım. Çünkü illa da düşman kurşunuyla savaşta ölmek gerekmez şehit olmak için. Manevi ve hükmü şehitler de vardır. Cenab-ı Hak hangi şehitliği nasip ederse etsin, o şehitlik hakikaten büyük bir meziyettir. Ve o şehitliği kendisine nasip eden, Allah'ın kendisine nasip ettiği insan ölür ölmez inşallah bütün günahları affoluyor. Allah rızası için El Fatiha.